Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'dan merhaba. Yeni bir Dünya Gündemi programında daha beraberiz. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini değerlendirdiğimiz programımızda yakın coğrafyamızdan başlayarak dünyada neler olup bittiğine bakacağız. Dünya neleri konuşup tartışıyor, siyasi analizlerde neler gündem ediliyor. Kriz alanlarına ilişkin gündeme gelen pek çok sorunun cevaplarını uzman konuklarımızdan almayı sürdüreceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı son sürat devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü operasyonda Suriye'de pek çok bölge terör örgütlerinden temizlendi ve bu temizlik son sürat devam ediyor. Cerablus'un DAEŞ terör örgütünden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Elbap ve Rakka olacağı belirtiliyor. Gündemdeki konu örgütün merkezi durumundaki Rakka'ya düzenlenecek operasyonun Türkiye-ABD ortak operasyonu şeklinde mi olup olmayacağı tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Türkiye'ye birlikte bir şeyler yapalım önerisine Türkiye'nin yaklaşımının ne olacağı merakla bekleniyor. Elbap ve Rakka operasyonları öncesi sahadaki ve siyasi aranadaki tabloya bakacağız. Rakka, DAEŞ için neden önemli? Rakka halkı DAEŞ'i destekliyor mu? Gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Musul operasyonu gündemin bir başka konusu. Musul konusundaki Türkiye'nin kaygıları, bu kaygıların izalesi için Türkiye'nin yaptığı hazırlıklar, bu anlamda siyasi analizlerde nelerin dillendirildiğine bakacağız. Suriyeli muhaliflerin Londra toplantısındaki aldığı kararlar gündemimizdeki bir diğer konu olacak. Haftanın öne çıkan diğer gelişmeleriyle programımızı toparlayacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Yeniden merhaba kıymetli dinleyenler. Fırat Kalkanı operasyonunun yankıları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ilerleyişi sürüyor. Tek tek köyleri ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu'nun yeni hedefi Elbap ve peşi sıra terör örgütü DAEŞ'in merkez üssü olan Rakka. Operasyonun muhtemel sonuçları ve uluslararası arenadaki tartışılan veçesiyle Rakka operasyonunu, beklenen Rakka operasyonunu değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Türkiye'ye birlikte bir şeyler yapalım diye önerdiği Rakka'nın önemi ne? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin dönüşü sırasında bir soru üzerine Obama özellikle Rakka konusunda beraber bir şeyler yapmak istiyor dedi. Obama'nın bu isteğine bizim açımızdan bir sıkıntı olmayacağını belirttik. Askerlerimiz bir araya gelsinler, ne gerekiyorsa bu yapılır dedik diye cevap verdiğini anlattı. Bu ifadeler üzerine IŞİD'in fiili başkenti Rakka'ya askeri müdahale seçenekleri yine gündeme gelmiş durumda. Rakka IŞİD'le mücadelede çok önemli bir şey. Peki neden? Rakka Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasından 2 yıl sonra 4 Mart 2013'te muhaliflerin eline geçen ilk şehir oldu. Muhalifler Rakka'yı ellerinde tutmak için rejimle mücadele ederken IŞİD güçleri bu mücadeleye katılmayıp kentin yönetimini ele geçirmeye çalıştı. Birkaç kez el değiştiren şehir 14 Ocak 2014'te tamamıyla IŞİD'in eline geçti. IŞİD Rakka'nın fiili olarak başkenti. IŞİD'in yönetici kadrosu ağırlıklı olarak bu kentte yaşıyor. IŞİD hilafeti ilan ettikten sonra dünyanın dört bir tarafındaki sempatizanlarını kendi yönettiği bölgelerde yaşamaya çağırmıştı. Bu çağrıya uyanlar, özellikle aileleriyle birlikte gelenler Rakka'ya yerleştirildi. Yani kentte sayısı bilinmemekle birlikte yabancı savaşçı da çok. IŞİD Rakka'yı aldığından beri yabancı savaşçıları ve ailelerini buraya topladığı gibi yerli halkın şehirden ayrılmasına da izin vermiyor. Hristiyanlardan da cizye vergisi alıyor. Peki Rakka'nın stratejik önemini? Rakka, Fırat Nehri üzerinde kurulu, tarım açısından önemli bir olan. Rakka'daki Tapka Barajı hem Rakka'nın hem de Halep'in elektrik ve su ihtiyacını karşılıyor. Birçok yolunda kesişme noktası. Irak'a yakın olması nedeniyle IŞİD'in güçlerini Irak ve Suriye arasında hareket ettirmesini de kolaylaştırıyor. Devlet olma iddiasındaki IŞİD, Rakka'da kamu yönetimi örneğinde oluşturmuş durumda. Kentte ticaretten adalete, eğitimden ulaştırmaya kadar birçok alanda yönetimsel düzenlemeler yapmış. Rakka'da kim yaşıyor? Rakka iç savaştan önce Suriye'nin 6. büyük kentiydi. Nüfusu 2004 sayımına göre 220 bindi. Ancak iç savaşın başlamasıyla birlikte zorla yerinden edilmiş kişilerin gelişiyle 800 bine çıktı. Ancak kent IŞİD'in eline geçtikten sonra nüfusta ne gibi değişiklikler yaşandığı bilinmiyor. Rakka nüfusu ağırlıklı olarak Sünni Arap, şehirde iç savaştan önce Hristiyan nüfusta bulunduğu ifade ediliyor. Bazı köylerinde de Kürtler yaşıyordu. Şehri iç savaştan önce Esed'e sadık aşiret reisleri yönetiyordu ancak bir süre sonra taraf değiştirdiler. Peki Rakka halkı IŞİD'i destekliyor mu? IŞİD Rakka'da güçlü olmakla birlikte kentin ne ölçüde IŞİD'e destek verdiği bilinmiyor. Rakka'yı aldıktan sonra kendisine muhalefet edecek özellikle aşiretleri hedef alan ve liderlerini öldüren IŞİD, kente sokak ortasında infazlar gerçekleştirerek halkı da kontrolünü aldı. Bununla birlikte IŞİD'e karşı çıkan Rakka sessizce katlediliyor adlı bir grup, kentte geçen sene IŞİD yönetimine karşı çıkan broşürler dağıtmayı başarabildi. Son zamanlarda Rakka'da vergileri artırıp maaşları düşürdüğü haberleri geliyor. Evet, yaklaşmakta olan Elbap ve Rakka operasyonlarını konuşacağız. Bu bağlamda gündeme gelen soruların cevaplarını uzman konuğumuz SETA araştırmacılarından Can Acun Bey'den alacağız. Can Bey, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar. Fırat Kalkanı operasyonunun yankılarını konuşuyoruz. Bugün itibariyle 16. güne giren Fırat Kalkanı operasyonu nereye doğru evrileceği sorusu gündemde. Türkiye'nin nerede, hangi derinlikte duracağı tartışılıyor. Güneye indikçe mücadelenin daha da sertleşeceğine dikkat çekiliyor. Yine bu çerçevede Rusya harekata ilişkin endişelerini dile getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri güvenli bölgenin tesisi konusunda itirazlarını sürdürüyor. Siz nasıl okuyorsunuz genel anlamda Fırat harekatını, gidişatını, Suriye'deki önümüzdeki sürece ilişkin öngörülerinizi, tahminlerinizi almak isteriz. Yakın gelecekte ne gibi gelişmeler bekliyor bölgeyi?
Tabii Suriye'de çok önemli gelişmeler esasında yaşanıyor. Türkiye'de Fırat Kalkanı operasyonuyla bir şekilde oyun kurucu aktör olarak sahada ben de varım dedi. Bana rağmen burada bir dizayn yapamazsınız demiş oldu. Bu çok önemliydi. Tabii operasyon ilk aşamasında Cerablus'a odaklanmıştı. Bu bölge da işten temizlendi. Ardından Türkiye'nin Aziz Cerablus hattına kadar uzanan 90 kilometrelik hattın tamamen terör unsurlarından temizlediğini gördük. Bu Türkiye'nin elini güçlendirdi. Çünkü bu bölge aslında Suriye kaynaklı Türkiye'ye terörün ihraç edilmesi noktasında çok önemli bir geçit sağlıyordu. Teröristlere lojistik geçişler noktasında da militan geçişleri noktasında da bir imkan sağlıyordu. Türkiye bunu da şu anda engellemiş oldu. Tabii şu anda güneye doğru aslında Türkiye ve ona bağlı müzahir Suriye Muharip Güçleri'nin elindeki bölgelerin derinliğini artırmaya yönelik güneye doğru bir iniş olduğunu görüyoruz. Burada özellikle DAEŞ'in elinde bulundurduğu bazı kırsal bölgeler ve köylerin ele geçirilmesi söz konusu. Tabii ama temelde iki tane Türkiye'nin hedefi var. BAP ve Membiç kentleri. Bu kentlerin tamamen PKK ve DAEŞ'e bağlı terör unsurlarından temizlenmesi gerçekleşmezse eğer Türkiye istediğini tam olarak elde edememiş olacak. Türkiye nihayetinde bu bölgede 90 kilometre boyuna 40 kilometre en azından enine bir güvenli alan oluşturmak istiyor. Bu hem kendi ulusal güvenliği açısından önem arz ediyor. Bunun yanında bölgede yaşayan insanlara güvenli bir alan oluşturmak açısından da önem arz ediyor. Ayrıca tabii PKK'nın bölgede kantonları birleştirmesinin önüne geçecek bir hamle olacak. Dolayısıyla Türkiye tamamen stratejisini şu anda buna odaklamış durumda. Buraya ciddi bir yatırım yapıyor. Hem askeri açıdan sahada kendisi bir fiil de facto adımlar atarken diplomatik manevralar da yapıyor. G20 zirvesinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve yine Obama ile bu konuyu masaya yatırdı. Tabii genel anlamda aslında Türkiye ile Rusya'nın son dönemde İlişkilerin normalleştirme sürecinin Suriye'ye çeşitli yansımaları oldu. Burada özellikle iki ülke Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda ortak bir zeminde anlaştılar. Tabii burada da kaybeden PYD oldu. Çünkü nihayetinde PYD bölgede bir de facto federasyon ilanında bulundu. Amerika ile içerisinde girdiği angajmanla burada bir terör koridoru, bir kuşağı oluşturma hedefinde Rusya ile Türkiye bu konuda birlikte hareket eder bir noktaya geldi. Ama temel anlamda Türkiye'nin tabii burada desteklediği Suriyeli muhalif unsurlarla önemli bir oyuncu olmasından ve Rusya'da rahatsız. Nihayetinde Türkiye ile Rusya'nın temelde Suriye vizyonları hala örtüşmüyor. Rusya rejimi desteklemeye, Esed'i desteklemeye devam ediyor. Evet. Amerika ile Türkiye ise tabii tamamen karşı karşıya gelmiş durumda. Şu anda PYD'ye ne pahasına olursa olsun yardım etmeye Obama yönetimi devam ediyor. Bu konuda da Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir gerginlik var açıkçası.
Evet. Şimdi bu Elbap operasyonu gündemde. Elbap'ı alan Halep'i de alır deniyor. Elbap'ın alınması Suriye krizinin geleceği açısından ne anlam ifade ediyor Can Bey?
Tabii Elbap önemli bir kent ama Elbap üzerinden Halep'in alınabileceği iddiasını ben çok mübalağalı görüyorum. Yani Suriye'de çok ciddi bir denklem var. Birçok farklı aktör büyük bir mücadele içerisinde. Halep önemli cephelerden bir tanesi. Rejim Halep'i hem kuzeyden hem güneyden kuşatmayı başardı. 300 bine yakın insan şu anda kuşatma altında. Halep'in bu anlamda tabii geleceği önemli. Bab kentinin muhalifler tarafından Türkiye'nin desteğiyle ele geçirilmesi rejimi elbette Halep'te de kuzeyden bir baskı yapacaktır. Ama bunun ötesinde Bab kenti özellikle Kuzey Suriye açısından önemli. Çünkü bu bölgenin ele geçirilmesi özellikle PKK'nın bir şekilde Aynul Arap üzerinden Afrin'e ulaşmasını engelleyecek ve kantonların birleştirilmesi ve bir kuşak oluşturulmasının önüne geçilecek. Bunun dışında ise Boğaziz Yarablus işte Bab-Memiç hattının oluşması için Bab kentinin kesinlikle ele geçirilmesi ve DAEŞ'in buradan çıkartılması gerekiyor. Bab DAEŞ'in Kuzey Suriye'deki son kalesi. Eğer Bab ele geçirilirse DAEŞ'te Kuzey'i de en azından oyun dışı kalacak ve Suriye'nin içine çöle doğru, Rakka'ya doğru geri çekilmiş olacak. Bu anlamda Bab'ın önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Halep üzerinden sadece Bab'ı okumak çok abartılı olacaktır. Biraz da benim analizime göre kuzeydeki dengeler açısından Bab kentini ele geçirilmesi önemli. Tabii Türkiye ve onunla birlikte herkesten Suriyeli muhalif unsurların şu anda güneye doğru indiğini, Bab'ın çevresinden Cerablus'a kadarki bölgeyi askeri bölge ilan ettiğini ve bu bölgeleri DAEŞ'in arındırmaya çalışacağını biliyoruz. Ama Bab kentine girilecek mi? DAEŞ burada önemli bir savunma hattı oluşturmaya çalışılıyor. Bu belli bir zaman alabilir. Kayıpları minimize edebilmek için özellikle DAEŞ unsurlarının uzun bir süre havadan ve karadan yıpratılmasından sonra belki Bab'a doğru yönelilebilir diye düşünüyorum.
Evet, son bir soru belki kısaca cevaplarsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye Rakka operasyonunu birlikte yönetim teklifi geldi. Şimdilerde Rakka operasyonunun Türkiye-ABD ortaklığında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konuşuluyor. Yine bu çerçevede Rakka'nın çevresindeki bölgelerde hakimiyetin PYD ve Esed rejiminde olması kısa vadede operasyonun zora sokulduğunun altı çiziliyor. Rakka operasyonu ilişkin ne gibi bir opsiyonlar söz konusu sizce?
Yani tabi aslında Obama yönetimi uzun yıllar bir şekilde Türk ordusunu Suriye sokarak DAEŞ'le mücadelede ana unsur haline gelmesini istiyordu. Ama Türkiye kendi ulusal güvenliği çerçevesinde, ulusal çıkarları çerçevesinde farklı bir politika izledi. Amerika ile bu anlamda ayrıştı. Nihayetinde Amerika PKK'yı adeta kendisi için kara gücü haline getirerek Kuzey Suriye'deki operasyonlarını yönetti. Tabi DAEŞ adına Rakka çok önemli. Rakka'ya doğru aslında Amerika Birleşik Devletleri işte bu PKK'nın içinde yer aldı. Suriye Demokratik güçlerini kullanarak bu bölgeye doğru ilerlemek istedi. Ancak bu güçler temelde kantonları birleştirmek için hareket ettiği için Membiç'e yöneldi ve Rakka operasyonu boşta kaldı. Şimdi tabii Obama'nın Türkiye'ye böyle bir teklifle gelmesi ilginç. Askeri açıdan sahaya baktığımızda haritaya bunun çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Nihayetinde siz ifade ettiniz. Rakka kuzeyden zaten tamamen PYD ve SDG güçleri tarafından çevrilmiş durumda. Türkiye'nin oraya bir kanal üzerinden karadan ulaşması mümkün değil. Ancak Tel Abyad ve Ayn Issa'ya kadar giden bölgelerin hepsinin önce PYD'den ele geçirilmesi gerekiyor. Amerika bence biraz zaman kazanmaya yönelik sahada farklı manevralar yapabilmek için Türkiye'yi bu şekilde söylemlerde bulunuyor. Bunun peki ben askeri açıdan olası olmadığını, Türkiye açısından da çok ciddi bir menfaat olmadığını düşünüyorum. Çünkü Rakka operasyonu çok tabii zor olacaktır. Çok kayıp verilmesi göze alınacak bir süreç. Türk ordusunun orada Rakka üzerinde herhangi bir çıkarı da şu an için yok. Türkiye'nin böyle bir adım atmasını pek rasyonel bulmuyorum açıkçası.
Evet. SETA dış politika araştırmacılarından Can Acun Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, Suriye gündemine ilişkin bir diğer konu Suriye muhalefetinin Londra'da gerçekleştirmiş olduğu toplantı, müzakere, yüksek kurulu koordinatörü Hicat, Londra'da düzenlenmekte olan Suriye toplantısı öncesinde ülkedeki geçiş süreciyle ilgili yeni vizyonlarının detaylarını aktardığı bugünkü yayın organlarında da buna ilişkin haberler var. Planda Esed'in yönetiminden inmesi ve Suriye'de Birleşmiş Milletler gözetiminde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması gibi maddeler öngörülüyor. Bu toplantının detaylarını ve muhtemel sonuçlarını konuşup değerlendireceğiz. Bu anlamda program konuğumuz Suriye Ulusal Meclisi eski üyelerinden Suriyeli gazeteci yazar Mahmut Osman Bey olacak. Mahmut Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdiden
kolaylıklar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyoruz yapacağınız katkılardan dolayı. Mahmut Bey, Suriye gündemine ilişkin konuları değerlendiriyoruz. Bu anlamda Suriye muhalefetinin Londra'da gerçekleştirdiği toplantı üzerinde sizin de görüşlerini almak isteriz. Malumunuz Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu müzakere yüksek kurulu koordinatörü Riyad Hicab'ın bugün gazetelere yansıyan açıklamaları vardı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Suriye toplantısı öncesinde Suriye'de de planlanan geçiş süreciyle ilgili muhaliflerin 3 aşamalı planından bahsediyordu Sayın Hicab. Kimi yayın organlarında muhaliflerin Esed'li geçişe razı olduğu yönünde haberler çıktı. Ne var bu planın detaylarında? İsterseniz bu sorumuzla başlayalım.
Öncelikle saygı değer dinleyicilerimizin bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Suriye halkının en büyük şanssızlıklarından bir tanesi dost olan ülkelerin birincisi kayıtsızlığı, ikincisi gerçekten dost mu değil mi sorgulamak lazım. Şu anda mesela dost görünen birçok ülke bölgede ana aktör, Amerika gibi, İngiltere gibi ve birçok ülke adeta Suriye halkına bir şeyler dayatmak istiyor. Suriye muhalefetinin bu sunduğu ilk plan değil. Bu üçüncü plan. Üçüncü çözüm planı. Onun karşılığında Esed bilindiği gibi katliamlara devam ediyor. Kimyasal silah kullanmaya devam ediyor. Hiçbir müeyyide, hiçbir şey yok. Yani her şey muhalefetten isteniyor. Muhalefet plan sunuyor, adım atıyor. Ama karşı tarafa yapılan herhangi bir baskı, herhangi bir müeyyide olmadığı için aynı yerde duruyor ve daha çok askeri olarak işi bitirmek istiyor, bastırmak istiyor. Halkın, halk hareketi veya Suriye devrimi ne dersek diyelim. Birincisi bu. Şu anda tabii Sayın Dimistora'nın, Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Dimistora'nın üzerinde çalıştığı bir plan var. Suriye muhalefetinin sunmuş olduğu plan aslında o Dimistora'nın hazırlamış olduğu plana karşı tabiri caizse. Çünkü sızdırılan bilgilere göre ve bizim vakıf olduğumuz bilgilere göre Sayın Dimistora'nın sunmuş olduğu plan daha çok Amerika, Rusya üzerinde çalıştığı bir anlaşma, hala yani tam olarak anlaşamadığı ama üzerinde çalıştığı bir plan var. Daha çok bunu içeriyor. Dimistora'nın hazırlamakta olduğu plan ve maalesef Suriye halkının yani emellerinden çok uzak bir plan. Birincisi Esed'in, Beşer Esed yaptığı bunca katliamdan sonra idarede kalması ya da sembolik olarak hatta koltuğunda durması bile yani belli başlığına bir sıkıntı. Yani bu kadar katliam yapan, her türlü cinayet işleyen Ruslar arası iradeyi hiçe sayan bir tavrı olmasına rağmen adeta ödüllendiriliyor.
Evet.
Dolayısıyla yani bu açıdan olumsuz. Maalesef diyorum, gerçekten ya yani şu anda Suriye halkı dostu görünen ve yani tek savunan görünürde tabii tek savunan Amerika, yani Amerika işte Suriye dostları grubu, yani başı çeken Amerika. Amerika Suriye halkını, Suriye devrimine ne kadar yardımcı oluyor, ne kadar dostu sorgulanır doğrusu. Buna karşılık gerçekten Esed'in tarafı, ister Rusya ister İran, tabii kendi ajantaları var, kendi hedefleri var, kendi menfaatleri var, doğru, ama Esed'i çok ciddi anlamda destekliyorlar. Suriye halkı tarafında görünen ülkeler, güçler maalesef Suriye halkını kaderiyle baş başa bırakıyor. Ama siyasi bir gündem olduğu zaman baş müzakereci olarak masalarda oturuyorlar.
Şimdi bu Türkiye'nin Cerablus'a yönelik gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı bağlamında gündeme gelen meseleler var. Türkiye'nin hedeflenen bölgede işte DAEŞ PKK unsurlarını temizledikten sonra ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çeken analizler var. Dünyanın o bölgede Türkiye'yi yalnız bırakması halinde ciddi bir sorunla karşılaşabileceği dillendiriliyor. Artık Suriye'den nasıl çıkacağımız tartışmaları yapılıyor siyasi analizlerle. Siz bu anlamda dillendirilen risklere katılıyor musunuz? Özellikle Türkiye'nin işte Özgür Suriye ordusuna bıraktığı alanları Özgür Suriye ordusunun tek başına tahkim edemeyeceği yönünde kaygılar dillendiriliyor. Ne dersiniz? Türkiye'nin Suriye'den nasıl çıkacağı tartışması bağlamında dillendirilen risklere ilişkin neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle Türkiye çok başarılı bir adım attı ve şu anda yani bu saate kadar hem askeri hem insani olarak dört dörtlük bir hareket, bir adım atmış oldu. Ama geçmiş döneme, şu geçen 6 sene veya 5 sene dönüp baktığımızda, değerlendirdiğimizde gerçekten Türkiye yalnız bırakılıyor ve adeta Türkiye'ye tuzaklar kuruluyor. Dolayısıyla Türkiye bu askeri adımı atmada hem çok tereddüt etti, hem de hatta birçok stratejiye göre geç bile kaldı. Şu anda tabii aynı riskler, tuzaklar devam ediyor. Çünkü aktörler aynı. Demin dediğim gibi, yani Suriye halkına dost görünen bir anda Suriye halkın karşısında ve dayaklarla karşı karşıya kalıyor Suriye halkı. Aynı durum Türkiye için söz konusu. Yani Türkiye'nin müttefiki, dostu görünen birçok ülke, mesela Joe Biden geliyor, güzel şeyler söylüyor, ama Pentagon temsilcisi veya başkanın Suriye özel askeri temsilcisi gidiyor PKK ile poz veriyor. Dolayısıyla yani Suriye'de şu anda bulunan aktörlere güvenmek çok zor bir şey. Türkiye ne yapabilir? Türkiye şu anda zaten bilhassa Amerikalıların engellemeleriyle, Amerika başta olmak üzere, gerçekten kurumsal bir hür Suriye ordusu, özgür Suriye ordusu tam anlamıyla bir askeri, yani oluşum olarak, askeri kurum olarak oluşturulmadı. Engellendi. Bu sürekli engellendi. Ve dediğim gibi Amerikalılar tarafından engellendi. Türkiye mutlaka çekilse de çekilmese de Suriye'de mutlaka bir ortağı olmalı. Ve bu ortak tabii ki Suriye özgür ordusu olmalı. Ama Suriye şu anda bir kurumsallaşma yok. Falanca şey Tugay'ı böyle çok profesyonel olmayan, gelişi güzel bir araya gelmelerle, halk savunmalarıyla, milis savaşıyla şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet.
Bu güvenli Mahmut Bey.
Çok büyük kahramanlıklar destanı yazıldı. Ama bu kafi değil. Hele yani Türkiye'nin bu müdahalesinden sonra bu kurumsallaşması lazım ve Türkiye orada Türk askeri olmasa da desteğinin devam ettirmesi lazım. Çünkü tehlike devam ediyor. Şeye baktığımızda PYD'ye, YPG'ye, yani PKK'nın türediği şeyler, onlar hem profesyonel hem de ciddi anlamda donanımlı ve uluslararası aktörlerden yardım alan, yardım gören bir örgüt, bir adeta bir kurumsal bir ordu gibi mücadele etmek kurumsal bir güçle mümkün olabilir.
Evet.
Dolayısıyla bu yapılmadığı takdirde, yani Türkiye'nin şu anda elde ettiği hem kendi adına hem stratejik güvenliği sağlama adına hem de dolayısıyla Suriye halkına, Suriye devrimine vermiş olduğu destek de bir anda yok olup gider. Evet. Ve çok daha vahim bir durum söz konusu olabilir.
Mahmut Bey, şimdi PKK'nın Suriye kolu PYD Şubat ayında Özgür Suriye ordusundan aldığı Tel Rifat'ta Türkiye karşıtı bir oluşum kurdu. Bugünkü gazeteleri de yansıdı. Suriye Ulusal Direnişi adını verdikleri bu oluşum Hatay'ı da Türkiye'den almak istediğini duyurdu. Sizce bu örgütün kıymeti harbiyesi nedir?
Yani bunlar devam eder. Bunlar çok fazla kayda değer bir gelişmeler değil bence.
Evet.
Yani orada Suriye'de şu anda bulunan ana aktörler belli. Tabii bunlar argüman olarak Türkiye'nin karşısına yapılıyor. Baktığınız zaman yani kaynak aynı, dayandığı güç hemen hemen aynı.
Hı hı.
Ve yani arkasında duranlar da hemen hemen aynı. Dolayısıyla Türkiye bunları çok iyi biliyor. İsimler değişse de şeyler aynı. Ana
aktörler aynı.
Ana unsurlar ya PKK, genelde %80-%90 PKK, bir de El-Kaide'den kaynaklanan,
evet,
gelişigüzel örgütler.
Evet, Suriye Ulusal Meclisi eski üyelerinden gazeteci yazar Mahmut Osman Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Evet, teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Haftanın öne çıkan dış politika gelişmelerini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Birinci bölümümüzde Fırat Kalkanı operasyonunun yankılarını konuşmuştuk. Özellikle Cerablus'un ardından yeni hedefin Elbap ve Rakka olduğunu ifade etmiştik ve bu anlamdaki muhtemel senaryoları uzman konuklarımızla değerlendirmiştik. Bu bölümümüzde de bu çerçevedeki gündeme gelen konuları konuşmayı sürdüreceğiz. Özellikle gündemde olan bir diğer operasyon olan Musul operasyonunu konuşacağız. Evet kıymetli dinleyenler, Suriye'de terör yuvalarını tek tek yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri ilerleyişini sürdürüyor. Memiç'in kapılarına kadar dayanmış vaziyette. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'in kalesi Rakka'ya yapılacak operasyonun siyenlerini de vermişti. Ancak Türkiye IŞİD'in temizlenmesi için Rakka operasyonunun yeterli olacağına inanmıyor. Bu yönde kanatlar dillendiriliyor. Rakka'nın ardından Musul'a da bir operasyonun gündemde olduğu, Türkiye'nin planları arasında olduğu dillendiriliyor. Şimdilerdeki soru, Türk ordusu Musul'a girecek mi, girmeyecek mi? Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri askeri yetkililerinin Ankara'ya gelerek Rakka ve Musul operasyonunun detaylarını görüşecekleri belirtiliyor. Türkiye'nin Musul'a ilişkin ciddi kaygıları var. Musul'un ikinci bir Kandil olmaya başladığı yönünde kaygıları dillendiriyor Türk yetkililer. Malum Kandil'e yakın bölge olan Sincar'da PKK'nın çok sayıda militan yığdığı ve burayı ikinci Kandil'e çevirdiği söyleniyor. Bölgede 1900 yani 2000 civarında PKK militanı ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı 1300 dolayında PYD militanının Sincar Dağı Suriye eteklerinde olduğu tespit edilmiş vaziyette. Musul operasyonunda Sincar'daki 4004 PKK kampının hedef alınacağı belirtiliyor. Ankara, Rakka ve Musul operasyonları ile PYD ve PKK'nın oluşturmaya çalıştığı ikinci koridor planlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Süleymaniye, Kerkuk, Rakka, Haseki, Kamışlı, Kobani, Münbiç koridoru böylece çevrelenmiş ve kontrol altına alınmış olacak. Evet, gündemdeki Musul operasyonunu program partnerimiz Halil Bey ile konuşacağız. Halil Bey bu hafta stüdyomuzda değil ne yazık ki, İstanbul dışında. Bu sebeple telefon bağlantısıyla da olsa görüşlerini alacağız. Alo.
Alo.
Kıymetli hocam.
Buyurun efendim.
Programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür
evet,
ederim.
Bu hafta da kayıp olarak kaydettik. Cezanızı keseceğiz herhalde önümüzdeki haftalarda. Evet. Kıymetli hocam, Elbap operasyonu, peşi sıra Rakka operasyonu gündemde, ona ilişkin hazırlıklar söz konusu. Bir diğer operasyon hazırlığı da Musul'a ilişkin gerçekleştirilecek operasyon gündemde. Musul operasyonuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katılıp katılmayacağı tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan G20 sonrası yaptığı açıklamada koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'in kalesi Rakka'ya yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti. Ancak Türkiye IŞİD'in temizlenmesi için Rakka operasyonunun yeterli olmayacağı yönünde bir kanaate sahip. Elbap Rakka operasyonlarının ardından Musul operasyonu da kapıda olduğu söyleniyor. Ne dersiniz, Türkiye Musul operasyonunda aktif rol alacak mı sizce ve neden?
Almalıdır ve muhtemelen de alacaktır benim şahsi kanaatim. Çünkü tarihi kültürel bağlarımız bunu gerektiriyor. Eğer 100 yıl önceki tarihte yaşananları gözümüzün önünden bir film senaryosu gibi geçirdiğimizde bunu görürüz. Bir diğer konu da şu anda Türkiye, mesela bugünkü haberlerde görüyoruz, Çukurca'daki operasyonlar varlık yokluk hadisesi haline gelmiş durumda. Çünkü artık bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ, Türkiye'yi artık var olmak ya da olmamak konusunda tercih yapmaya zorluyor. Eğer biz bu coğrafyada köklü bir devlet olarak var olacaksak bu unsurları kökten temizlemek zorundayız. Çünkü bu iş taşerona ihale edilemeyecek kadar önemli olduğunu yaşadığımız son 5 yıl bize göstermiş oldu.
Evet. Şimdi bu operasyonu mutlaka Irak merkezi hükümetin karşı çıkacağı aşikar. Bu Türkiye-Suriye merkezi rejiminden de Esad rejiminden sonra bir başka sınır komşusunun resmi hükümetiyle de ters düşmüş olacak. Ne dersiniz? Belki burada tabii Esad konusunda Esad rejiminin resmi olduğunu söylemiyoruz ama bu anlamda hükmü kalmadığını ifade etmek gerekiyor. Ama Irak'la ters düşülmüş gibi olacak. Bu anlamdaki riskler göz önüne alındığında nasıl bir tablo öngörülebilir?
Şimdi öncelikle iki konu var. Birincisi de facto bir durum. Yani Irak merkezi hükümetinin kontrolünde olması gereken bir kısım topraklar terör örgütü olarak nitelendirilen ve dünyanın en kanlı, eli kanlı terör örgütü olarak bildiğimiz DAEŞ tarafından işgal edilmiş durumda. Yani sınırlar çiziliyor. Dünyada ilk defa bir terör örgütü bir alan hakimiyeti sağlamış durumda. İkincisi de eğer müsaade ederseniz tarihi olarak da bu bölgedeki bizim müttefik hakkımızdan bahsetmemiz gerekiyor.
Lütfen buyurun.
Yani 1917 Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında ki bundan 99 yıl önce İngiliz askerleri henüz Musul vilayetine ulaşmamışlardı. Basra ve Bağdat işgal edilmişti. Ateşkesin anlamı herkes bulunduğu yeri muhafaza edecekti. Fakat İngilizler her zamanki yapmış olduğu sinsi ve kurnaz taktikleriyle oradaki birliklerimizin haberi olmamış diye ateşkesten sonra Musul işgal edildi. Yani birincisi bu, Musul'un elimizden gitmesinin. İkincisi Lozan Antlaşması sırasında uzun süren müzakerelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları belirlenirken 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedidir, kapı senedidir. Orada Musul meselesi çözüme kavuşturulamamıştır. Çünkü yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu aktörleri Kıbrıs'tan, Balkanlardan, bütün Orta Doğu'dan bir çırpıda vazgeçerken Musul'dan vazgeçmemişlerdir. Aylar süren bir müzakere süreci olmuştur. Daha sonra bu ileri tarihlere ötelenmiştir ve bugünkü Birleşmiş Milletler konumunda olan Cemiyet-i Akvam'a havale edilmiştir ve bunun neticesinde de Musul petrollerinden %10 hak Türkiye'ye verilmek kaydıyla orada bir yapı oluşturulmuştur.
Türkiye bu haktan istifade etmiş midir Sayın Hocam?
Çok az, çok az. 1950'li, 60'lı, 70'li hatta 80'li yıllara, Özal'lı yıllara gelinceye kadar
Türkiye hep bunları alacak olarak yazmış. Aynı zamanda da garantör bir devlettir Musul vilayetinde. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan o bölgede garantör bir devlet.
Yani bu anlamda araya giriyorum ama Kıbrıs gibi bir pozisyonu var Musul'un da.
Aynen. Nasıl ki Kıbrıs'ta Yunanistan, İngiltere ve Türkiye garantör devlettir. Bugünkü DAEŞ'in kontrol etmiş olduğu Musul ve Kuzey Irak'ta garantör devlettir. İkincisi de artık o bölgenin Kahir ekseriyetini oluşturan, nüfus yoğunluğunu oluşturan Kürt peşmerge unsurlarının başındaki Barzani ile de Türkiye çok yakın müttefik konumundadır. Yani siz oradaki tarihi kültürel bağlarınız yanı sıra orada yaşayan yerel halkla da Türkiye şu anda hiç olmadığı kadar yakın bağlara sahip ve en az Türkiye kadar Barzani yönetimi de DAEŞ unsurlarının o bölgeden çekilmesini ve temizlenmesini istiyor. Böyle bir konjonktür ülkelerin önüne çok az geçen bir fırsattır. Çünkü Türkiye için riskler vardır. İngilizce'de zaten riskle fırsat birbirinin hani tahtavalizdeki şey gibidir. Dolayısıyla bir yerdeki risk unsuru varsa o size o riski kadar da fırsat sunar. Şu anda biz 10 yıllardır bu riskleri ve bu riskin bize çıkarmış olduğu faturaları ödeyen bir ülkeyiz. Ama şu anda da fırsatlar çıktı. Bu fırsatı değerlendirmek için de...
Nedir sizce bu fırsatlar? O fırsatları da açar mısınız? Nedir o fırsatlar?
Benim kanaatim şimdi Elbap ve Rakka'da Özgür Suriye ordusuyla Musul operasyonunda da peşmerge unsurlarını ve Barzani yanına aldığında bir, kara hakimiyetini sağlayabilecek güce sahiptir. İkincisi de uluslararası bir meşruiyeti vardır bu işin. Çünkü Türkiye bir Amerika'nın okyanus ötesinden gelip de işte Irak'ta Saddam'ın elinde nükleer silahlar var deyip bir takım düzmece iddialara göre bir ülkeyi işgal ediyor değil. Yani kendi canına kasteden ve dünyanın en kanlı terör örgütüne karşı bir operasyon yapılıyor. İkincisi, merkezi hükümet eğer böyle bir gücü var idiyse bugüne kadar bunu niye yapmadı? Yani DAEŞ, Musul'u geçen ay veyahut da geçen hafta işgal etmedi.
Evet.
Aylar yıllar süren ve artık gitgide bütün dünya tarafından da işte Musul DAEŞ'in kontrolündedir cümlesi kanıksanmış durumda. Ve bunu buradan söküp atabilme yeteneğine sahip en muhtemel güç de Türk Silahlı Kuvvetleri ve oradaki peşmerge güçler olarak görülüyor zaten. Amerika da bunu gördüğü için Türkiye'nin tezlerine yavaş yavaş yaklaşmaya başladı diye düşünüyorum.
Evet kıymetli hocam, bu değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey'in bu değerli katkılarından dolayı tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenler, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşacağız diyeceğim ama haftaya bayram münasebetiyle programımızı gerçekleştiremeyeceğiz. 15 gün sonra tekrardan beraber olmak ümidiyle şimdiden bayramınız mübarek olsun.